Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu Podcast yayınları 4. bölümüne hoş geldiniz. Tüm hızımızla, önemli konularda önemli hocalarımızla, can hocalarımızla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün de çok sevdiğimiz bir hocamızla birlikteyiz. Araştırma görevlisi Aylin Koçak hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum
Evet, tabii böyle girince biraz komik oldu çünkü yayın öncesinde biraz zorlandık. Bu üçüncü alışımız falan oldu girişte. Bugün Aylin hocamızla birlikte yurt dışında lisans üstü eğitim hakkında konuşacağız. Her öğrencinin hayali, belki de her akademisyenin hayali. İlk bölüme girdiğimizde hepimiz yurt dışı hayalleri kurarak giriyoruz ama bunu nasıl yapacağımız konusunda çok önemli soru işaretlerimiz var. Bugün Aylin hocamızla birlikte o soru işaretlerini en aza indirgemeye çalışacağız. Hocam ben yurt dışı konusuna girmeden önce ilk önce şunu sormak istiyorum. Size artık günümüzde özellikle bizim alanımızda psikoloji alt alanında yüksek lisans bir zorunluluk gibi gözüküyor. Öğrenciler birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar kendilerini yüksek lisans yapmak zorunda hissediyorlar. İlk günden itibaren kendilerine yüksek lisans programı bakmaya çalışıyorlar. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yüksek lisans bir zorunluluk mudur? Yapmalı mıdır? Öğrenciye ne katar? İsterseniz bunlarla başlayalım.
Anacığım çok teşekkür ederim. Öncelikle öyle başlayayım. Gerçekten zor oldu başlamak ama. Şimdi çok güzel bir soruyla girdin aslında. Çünkü bu ben 2010 mezunuyum. 2010 yılında da bizim konuştuğumuz bir şeydi bu konular. Yani yüksek lisans yapalım mı yoksa doktoraya devam edelim mi? Daha sonrasında daha doğrusu yok doktoraya devam edelim mi? Bunlar hepimizin aklında olan sorulardı. Dolayısıyla hani sorular hala güncel, konular da hala güncel. Bunu aslında şöyle düşünebiliriz. Tıp eğitimi gibi düşünün. 6 senelik bir eğitim alıyorsunuz ve daha sonrasında bir uzmanlaşmanız gerekiyor belli bir alanda. Aynısı, yani psikolojide de siz 4 yıl boyunca aslında, daha doğrusu bizler 4 yıl boyunca bütün psikolojinin alt alanlarına dair bir bilgi ediniyoruz. Ama daha sonrasında 4 yılın sonunda bir uzmanlık alanı seçiyoruz. Birçok uzmanlık alanı var biliyorsunuz. Aile olabilir, kendimden örnek vereyim. Gelişim psikolojisi olabilir. Bu alanlarda uzmanlaşmak istediğimizde dolayısıyla o alanla ilgili yüksek lisans programlarına başvurmamız gerekiyor. Çünkü o alanla ilgili gerçekten derinlemesine bir bilgi ediniyoruz. Yüksek lisans ve doktorayla. O yüzden aslında bir uzmanlık gibi düşünmek gerekiyor. Yani bir zorunluluk mu? Eğer siz o alanda uzmanlaşmak istiyorsanız evet bir zorunluluk. Belli bir alanda kendinizi yetkin kılmak istiyorsanız evet bir zorunluluk. Dolayısıyla yapmak zorunda mısınız? Yani yüksek lisans yapmayana ya da doktora yapmayana iş yok mu? Tabii ki var. Yüksek lisans ya da doktora yapmadığınız zaman da Türkiye şartlarından bahsediyorum. Herhangi bir yere atanabiliyorsunuz devlet kadrolarına. Ama yüksek lisans yapmak elbette ki bir konuda uzmanlık elde etmek için ya da bir alanda uzmanlık elde etmek için çok önemli konulardan biri.
Evet,
Bence.
umuyoruz biz de iş buluruz diyorum.
Değil mi?
Evet, şimdi siz arkadaşlarımızdan gelen sorularla devam edelim. Bu konuda
Tamam.
bizlere çok fazla soru geldi. Çoğu öğrenci yurt dışı hayalleri kurduğu için. İlk sorumuza başlıyorum. Bölümümüz açısından Türkiye'nin önemli eksikleri nelerdir? Yurt dışında yüksek lisans için bu eksiklerin hangilerini kesinlikle halletmeliyiz?
Şimdi aslında bu soru bana normal yani günlük hayatımda da gelen sorulardan biriydi. Beraber konuştuğumuz zaman şimdi sizin gibi arkadaşlarınızla bana da genelde sorulan sorular arasında bu Hacettepe Üniversitesi'nin eğitiminin Türkçe olması, eğitim dilinin Türkçe olması ile ilgili hani bu daha sonrasında önümüze bir dezavantaj olarak çıkar mı gibi sorular geliyor. Aslına bakarsanız yani her bölümün, her üniversitenin kendine göre bir artısı ya da eksi tarafı var. Ama nedir? Bizim bu süreçte kendimiz bu eksi yönleri artıya çevirmek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. İngilizce eğitim olmaması bir dezavantaj gibi görünebilir ama aldığımız kuramsal altyapı buradaki kuramsal altyapı size daha sonrasında uzman olmak istediğiniz daha doğrusu alanla ilgili çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü aslında burada çok iyi hocalardan çok farklı dersler yani bütün alanları aslında alt alanları görebileceğiniz dersler alıyorsunuz. Dolayısıyla endüstri örgüt psikolojisini de tanıyorsunuz. Sosyal psikolojiyi de tanıyorsunuz. Deneysel psikolojiyi de tanıyorsunuz. Dolayısıyla bütün alt alanları gördüğünüz için daha sonrasında seçim yapabilme şansınız da artıyor. Hangi alana kendinizi daha yakın hissediyorsanız o alanı seçme ihtimaliniz dersleri gördükçe elbette ki daha da artıyor. O yüzden aslında çok avantajlı bir üniversitede, çok avantajlı şekilde yetişiyorsunuz bence. Bu çok güzel bir şey. Çünkü Türk'üz, işin Türk literatürüne yani Türkçe ifadesine hakim olabilmek bence en önemli konulardan biri gerçekten. Tabii yurt dışı bazında düşündüğümüz zaman yurt dışına çıktığınızda elbette ki İngilizce terimleri de bilmek bir artı sağlayacak. O yüzden aslında bunu bir negatiflik gibi görmemek gerekiyor. O aşamada biz bunu nasıl pozitife çevirebiliriz? Lisans hayatınız boyunca ne kadar çok yoğun gibi gelse de öyle gelir çünkü çok fazla ders var, çok yoğunuz, hiçbir şeye zaman ayıramıyoruz gibi düşünüyor insan ama aslında çok da zamanınız var. Dolayısıyla İngilizce eğitimi alabileceğiniz ya da daha İngilizceye ağırlık verebileceğiniz farklı aktiviteler yapabilirsiniz. Yani kurslara gidilebilir belki. Üniversitelerin verdiği kurslar var mesela. Benim bildiğim ODTÜ'nün var mesela. Onların hafta sonu kurslarına gidebilirsiniz. Yani lisans boyunca aslında İngilizceyi de beraberinde halletmek aslında sizin için de bitirdiğiniz zaman avantaj olur diye düşünüyorum.
Evet, bir başka sorumuz da şöyle diyor. Ülke ve üniversiteden ziyade hocamı seçmeliyiz. Hocam yayından önce de konuşmuştuk kurlardan. Sanırım arkadaşımız ülke derken bunu kastediyor.
Evet, Amerika mı yoksa Avrupa kıtası mı? Gerçekten şimdi bence evet.
Yani dolar ve euroyu
ya da euroya göre düşünmek gerekiyor. Ya çünkü burada gerçekten birçok seçenek var. Şimdi sorduğun soruyla bağlantılı olarak... Normalde yurt dışına çıkmak istiyorsunuz, bitirdiniz eğitiminizi ve daha sonrasında yüksek lisansa devam etmek istiyorsunuz. Bu süreçte aslında yapmak gereken hani bizim buradaki sistemden biraz daha farklı bir sistem işliyor yurt dışında. Öncelikle hocayı seçmek gerekiyor. Yani kendi alanınızla ilgili, ilgi duyduğunuz alana bağlı olarak hocalarınızı, orada iletişime geçmek istediğiniz hocayı araştırıp o şekilde bir iletişim kurmak gerekiyor gerçekten. Şimdi bizdeki yüksek lisans programlarında biz yüksek lisans programına başvururuz. Ve işte adaylar olur 40-50, onlar arasından seçim yapılır ve 10 kişi seçilir ve daha sonrasında bir danışman atanır. Oradaki sistem birazcık daha farklı. Ben Amerika'dan bahsediyorum bu arada. Hani üniversitelerinde belki sistemleri kendi içerisinde farklı olabilir. Kendi bulunduğum üniversite olan Rochester Üniversitesi'ne göre anlatıyorum. Orada gittiğiniz zaman hocayla, gitmeden önce daha doğrusu, hocayla iletişim kuruyorsunuz. Ve hoca iletişim kurmadan önce de elbette ki bir kendinize bir konu belirlemeniz gerekiyor. Yani ben yüksek lisans ve doktora sürecimde belli bir konum vardı ve o konuma göre, kendi ilgi duyduğum konuya göre... bir hocayla görüşerek bu iletişimi kurdum. Daha sonra o hocayla görüştükten sonra zaten siz o bölüme gittiğinizde de o hoca sizin danışmanlığınızı yapıyor ve her şeyinizle o hoca ilgileniyor. O yüzden hoca seçmek, daha doğrusu önce alan seçmek, onun sonrasında da ilgi duyduğunuz, beraber çalışabileceğiniz, bunlar gerçekten çok önemli kriterler, mizacınızın uyduğu, o hocayla gerçekten mutlu olabileceğiniz. Çünkü gerçekten uzun bir süreç. Yüksek lisans ve doktora süreci çok uzun yıllar alan süreçler ve meşakkatli süreçler. O sürede size destek olacak ve sizin de kendinizi iyi hissedebileceğiniz bir hocayla iletişime geçmeniz her şeyden daha önemli herhalde bu süreçte. Bitiyor çünkü sonuç olarak.
Evet. Gurbette biraz destekçi arıyoruz.
Evet, bu da başka bir yayın konusu bence.
5. bölümümüzün konusunu da önceden vermiş olduk sizlere. Evet hocam, hoca seçmek dedik ama gelişim alanında öne çıkmış ülkeler, üniversiteler, belki aile psikolojisinde sizin yüksek lisansını yapmış olduğunuz. Nereye söyleyebiliriz? Nereler? Hangi hocalar?
Yani şöyle söyleyebiliriz. Şimdi belli bir alan için ya da ben bilmiyorum, yani benim cahilliğim de olabilir. Yani belli bir ülke, belli bir şeyden bahsedemeyiz bana göre. İşte hocadan bahsediyoruz az önceki soruyla bağlantılı olarak. Yani o alanda gerçekten öne çıkmış hocalar var. Yani gelişim alanında da öyle. Benim yanına gittiğim hocam mesela benim aslında makalemi yazarken çok fazla atıfta bulunduğum hocamdı. Bir kuram sahibiydi. Yani o kuramı geliştirmiş olan kişiydi. Dolayısıyla ben onunla iletişime geçtim ve onun yanına gittim. Yani dolayısıyla hani bu o ülkeyi öne çıkarır mı? Çıkarmaz. Çünkü o üniversitede de o hoca kadar üretken olmayan hocalar var. Ama o hocadan daha üretken olan başka ülkede hocalar da var. Yani bununla ilgili çok fazla örnek var. Yani biz hep böyle Amerika gibi düşünüyoruz. Hani Amerika çok, şimdi Avrupa'da öyle yine. Psikolojide çok önde gibi düşünüyoruz. Elbette ki, tabii ki maalesef demeyeceğim aslında. Ya da demem mi gerekir bilmiyorum ama yani İngilizceden dolayı elbette ki yayın sayısı olarak biz daha hızlı yayın yapan bir ülke. Bizim ana dilimiz olmadığı için elbette ki bizim de biz de İngilizce yayınlar yapıyoruz, Türkçe yayınlar yapıyoruz ama ana dilimizin olup olmaması konusunda da bir dezavantaj olabiliyor maalesef. Ama tabii böyle söylüyorum da bu da yanlış bir ifade. Çünkü mesela benim de çalıştığım konulardan birini çalışan hoca Kore'de ve oradaki hani çok nasıl diyeyim yüksek renklerde olan bir üniversiteden değil, yüksek sıralarda olan üniversitelerden birinde değil, gayet hani ortalama bir üniversitede profesör şu anda ve en çok gerçekten hani herkesin yanına gitmek istediği hocalardan biri. O yüzden hocayı seçip aslında ona göre yer seçmek, ona göre gideceğin yeri hesaplamak ya da karar vermek daha herhalde önemli bence bu konuda.
Hocam peki yurt dışında gelişim psikolojisinin durumuyla ilgili neler söyleyebiliriz? Belki burada hani bizim ülkemiz ve yurt dışı arasındaki farklılıkları değinebiliriz.
Yani gelişim psikolojisiyle alakalı bir daha sorar mısın soruyu ben?
Evet, bu soruyu ben sormadım. Bize gelen bir soru. Bu yayındaki bütün iyi sorulardan ben sorumluyum.
Anlamamaktan da ben sorumluyum. Yok, anlayamadım hocam, soruyu.
Hocam şöyle gelmiş soru bize. Genel olarak gelişim psikolojisinin yurt dışındaki durumuyla ilgili neler söyleyebiliriz?
Yani gelişim psikolojisinin durumuyla ilgili burada yani şöyle bir şey olabilir belki. Yani şu söylenebilir. Şimdi gelişim psikolojisinde hoca seçtiğimiz için hani bu sorular herhalde hani benzer kişilerden geldi diye düşünüyorum. Hani bağlantılı sorular çünkü. Yurt dışında gelişim psikolojisi alanı yani bizdekinden bizdekiyle aynı çalışıyor. Yani çalışan hocalar da benzer yöntemlerle çalışıyor elbette ki ama şimdi gelişim psikolojisini genel olarak belki anlatmak gerekiyor. Şimdi gelişim psikolojisi yöntemsel olarak da farklı çalışılabilecek. Çünkü yaşam boyu gelişimden bahsediyoruz. Şimdi ben ergenlik çalışıyorum. Ergenlik dönemiyle ilgileniyorum ama bebeklikle ilgilenenler de var. Yaşlılıkla ilgilenenler de var. Yani gelişim psikolojisi alanı çok geniş. Dolayısıyla odaklandığınız yaş grubuna göre çalışma yöntemleriniz de değişiyor. Gözlem yapabiliyorsunuz ya da doğrudan öğrencilerle görüşmeler yapabiliyorsunuz. Çocukları dediğim gibi yani belli yöntemlerle izleyebiliyorsunuz. Ya da nöro görüntüleme alabilirsiniz. Göz izlemelerle belli teknikler kullanarak çocuklarla ilgili ölçümler alabilirsiniz. Dolayısıyla farklı farklı yöntemler var. Şimdi yurt dışında dediğimiz zaman çok genel bir kavram olur. Yani üniversiteden üniversiteye, hocadan hocaya çok farklı çalışılıyor. Farklı çalışılıyor dediğim yöntemsel olarak farklı çalışılıyor. Ama gelişim psikolojisi yani bizim burada yaşam boyu gelişim dersinde gördüğümüz tüm evrelerin aslında her aşaması ayrı ayrı çalışılabiliyor. Öyle diyebiliriz. Bilmiyorum cevap oldu mu?
Umarım cevap olmuştur.
Değilse ben bir maille iletişime geçebilirim bu soruyu soran kişi.
Hocam peki alanı seçtik.
Tamam.
Hocamızı seçtik. Üniversitemizi seçtik. Kur fiyatlarını gözden geçirdik. Bu işin bir de evrak boyutu var. Prosedür boyutu var. Belki de öğrencileri en fazla korkutan yerde burası.
Evet.
Bu yurt dışında lisans üst eğitime başvururkenki prosedürler nelerdir? Birazcık bize bahseder misiniz?
Şimdi şöyle, şimdi aslına bakarsanız birçok farklı yöntem var yurt dışına gitmek için. İşte senin söylediğin gibi, şimdi kur fiyatlarına baktın, çok uygun geldi. Ailene de uygun geldi. Ben kendi başıma gitmek istiyorum da diyebilirsin. Böyle bir durumda yapılması gereken şey herhalde bir eğitim danışmanlığı firmasıyla. Kendi başınıza da yapabilirsiniz, çok ayrı bir şey ama ben bu süreci çok iyi bilmiyorum. Çok da hakim değilim ama... genel olarak eğitim firmalarıyla o dönem ben de lisans mezun olacağım dönemde görüşmüştüm. Eğitim firmaları bu konuda daha iyi şey sağlıyor size, yönlendirme sağlıyor. Çünkü çok fazla alternatifleri var. Siz o dönem çok fazla o büyük resmi göremeyebiliyorsunuz çünkü. Göremeyebiliyordum ben de yine. O yüzden o dönem yani o aşamayı seçebilirsiniz. Ben kendi olanaklarımla gitmek istiyorum. Kendim karşılayacağım. Bana şey uygun geliyor. Fiyatlar uygun geldi diyebilirsiniz ve kendiniz gidebilirsiniz. Ama onun dışında bu diğer seçenekler benim de gözden geçirdiğim ve gerçekten bayağı araştırdığım konulardı. Şimdi belli burs programları var. Türk öğrencilere yurt dışında eğitim verilmesi, eğitim vermek amacıyla onları burs sağlayan, fon sağlayan bunlardan biri Fulbright. Fulbright gerçekten belli kriterleri olan, yani bu hepsinin kendine özgü kriterleri var. Bence bunların araştırılması, hani ben bunları tek tek burada söylemeyeceğim. Ezbere de bilmiyorum zaten. Bu söylediklerim araştırılabilir gitmek isteyenler için. Ama Fulbright'ın kesinlikle bir yüksek ortalama şartı var. Yani ortalamanızın belli bir 3,5 galiba üzerinde olması gerekiyor ya da 3'ün üzerinde olması gerekiyor. O yüzden belli kriterleri sağlaması gerekiyor. Sağlamanız gerekiyor. Yani bunun için de aslında eğer şu an bunu dinleyenler birinci sınıf ya da ikinci sınıfta, işte o zamandan itibaren başlayıp not ortalamasını yüksek tutarak İleride Fulbright istersiniz, istemezsiniz ama her an ona hazırlıklı olarak kendinizi hazırlamanız gerekiyor. Çünkü gerçekten 4 sene boyunca ya ben hiç yurt dışına gitmem diye düşünüp 4. senenin sonunda aslında böyle imkanlar da varmış, gitsem ne iyi olur dediğiniz anda not ortalamanızın ya da herhangi başka bir şey, dilinizin ya da o ana kadar onu tamamlamadıysanız önünüze bir engel olmasını, aslında siz engel olmalısınız en başta. Bunların hepsini düşünüp, hani bunlar böyle anlatıyorum, hepsini düşünmek deyince de böyle aman aman bir sürü şey varmış gibi gelmesin. Aslında derslerinizle beraber çok rahat, yani dersleri birazcık daha ağırlık vererek belki, not ortalamasını birazcık daha düşünerek çalışmak gibi. Onun dışında da Fulbright dışında Mercury var. Yani ona benzer birkaç tane daha Avrupa Birliği projelerinden Avrupa Birliği fonları var daha doğrusu. Projeler yaparak da yine gidilebiliyor galiba ama bu konularda çok bilgi sahibi değilim. Ama gerçekten bu tarz programı, işte Mercury Avrupa'ya veriyor sadece. Fulbright Amerika'da, Amerika'yı da destekliyor. Dolayısıyla hani nereye gitmek istediğinize karar verip, işte belki hoca seçtiyseniz artık hocanızın olduğu yere göre bir burs programı, ki bazen öyle bir şey oluyor ki hocayla iletişime geçiyorsunuz ve hoca diyor ki benim zaten bir projem var devam eden, dolayısıyla geldiğin zaman beraber çalışabiliriz. Bu yüksek lisans ya da doktora için söylemiyorum bunu gerçi. Bu böyle daha doktora sırası, yüksek lisans sırası Türkiye'de yapıyorsunuz, gitmek istediniz. Bu tarz imkanlar da olabiliyor. Bunların araştırılması gerekiyor elbette ki. Onun dışında YLS'ye var. Ben duymuşsunuzdur belki, bilmiyorum. YLS'ye ile gidebilirsiniz. Onun da tabii geri döndüğünüz zaman bir zorunlu hizmeti var. Yani her birinin aslında kendine özgü evrakları. Yani evrakları dediğim gibi ezbere bilmiyorum ama çok benzerdir eminim evrakları. Ama yani onlar zaten yazıyordur orada. Onlar hazırlanması da öyle aman aman zor değildir. Ama bence hani evrakları hazırlamayı düşünmeden önce o evrakları verebilecek kıvama gelmeyi düşünmek lazım. O yüzden hani kendiniz, mesela ben kendi yaşantım olarak ben mesela Fulbright'a başvuramadım. Çünkü benim lisans ortalamam 2.97 idi. Dolayısıyla bunu böyle gizli söyleyeceğim.
Umutlarımızı yitirmiyoruz.
2.97 idi. Gerçekten 3'tü sınırı. Yani nokta böyle noktalarla yani kaçırmış oldum o bursa, başvuramadım dolayısıyla ve başvuramıyorum da. Yani geriye dönme şansım da yok. Lisansa dönüp tekrar o dersleri alma gibi bir şansım da olmadığı için. Mesela beni sonradan aklıma gelen, ben de çünkü 4 sene boyunca hiç yurt dışına giderim diye düşünmemiştim. Erasmus'u bile düşünmedim mesela. Ki bence şansınız varken gerçekten gidip görmek gerekiyor. Farklı eğitim ortamlarında bulunmak gerekiyor. Oradaki hocalarla oturup konuşmak gerekiyor. Yani karşılaştırma imkanı doğuyor. İyi ya da kötü. Yani hiç bir şekilde birbirinden daha iyi diye söylemiyorum. Karşılaştırmak, hocalarla beraber bir arada olmak insanın gerçekten vizyonunu da geliştiriyor. O yüzden gerçekten bu şeyleri imkanları değerlendirmek gerekiyor. YLS'ye dışında yurt dışı için yani herhalde en çok tercih edilenlerden biri de YLS'ye diye düşünüyorum.
Ne? Evet. Daha fazla bilgi için Google'a da.
Evet, Google'a yazarsanız.
Veya bizlere ulaşabilirsiniz tabii ki her zaman. Hocam bu soruyu aslında cevapladık ama isterseniz bir daha üzerine duralım. Hem yaklaşan vize haftasında.
Daha ne çalışacağız?
Hacettepe Üniversitesi'nde okumanın yurt dışına çıkmak için avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Evet yani evet aynen aslında cevapladığımız şeylerden biri Hacettepe Üniversitesi'nde olmanın avantajı gerçekten mükemmel bir kuramsal altyapıyla donanıyor olmanız. Çünkü bütün derslerle ilgili gerçekten kapsamlı bir eğitim alıyorsunuz. Bu çok büyük bir avantaj. Bu yurt dışına çıktığınız zaman gerçekten sizin önünüzü açan şeylerden biri. Çünkü çok güzel, çok net bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz belli alanlarla alakalı. Üzerine uzmanlaşmak istediğiniz işte yüksek lisans ya da doktora yapacaksınız. Bu aşamada İngilizce şart gerçekten. Yani İngilizce bilmek gerekiyor. Çünkü literatür İngilizce. Okuduğumuz kitaplar yani Türkiye'de olduğunuzda da öyle. Yani burada yüksek lisans ya da doktora yapmak istediğinizde de yine aynı şey karşınıza çıkıyor. Çünkü birçok kaynaktan besleniyorsunuz. Türkçe kaynaklar var ama maalesef sınırlı. Dolayısıyla İngilizce kaynakları da okumanız gerekiyor. Harmanlamanız gerekiyor o bilgiyi elde etmek için. O yüzden bir İngilizce bilgisi gerekiyor. O aşamada önünüze çıkmaması için ama işte dediğim gibi bu da bir dezavantaj değil. Hala birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü hatta dördüncü sınıfta olsanız bile yani bir dönemlik bir kurs almak, yabancı bir arkadaş edinmek, onunla konuşmak, yani birçok farklı şey var, seçenek var geliştirilebilecek İngilizcenizi.
Evet, artık son sorularımıza geliyoruz. Bir sorumuz da şöyle bir gelmiş. Uzun bir soru olduğu için direkt okuyacağım.
Tamam.
Hocam, kurslarda öğretilen yabancı dilin genelde günlük yaşama uygun olduğunu ve akademik bir çalışma için özellikle makaleler anlamında pek yeterli kalmayacağını düşünüyorum. Bu durumda İngilizce anlatılan bir dersi kavrayabilmemiz konusunda tavsiyeniz nedir?
Şimdi yani güzel bir soru. Çünkü genelde aslında bizim seçeneğimiz yurt dışı yani yurt dışına gitmek vesairenin de dışında normal yani İngilizce öğrenmek için kursa gidiyoruz. Yani ilk yaptığımız şeylerden biri. Şimdi hiç İngilizceniz yoksa, gerçekten bir temeli yoksa İngilizce eğitiminizin henüz hiçbir temel almadıysanız bir kursa gitmek elbette ki o temeli oturtmak için iyi olacak. Ama üzerine bir şey eklemek istiyorsanız belki biraz daha akademik yönelimli, daha akademik eğitim veren kursları tercih etmek gerekiyordur. Ben kursa gitmedim ama yani kurslar arasında da eminim o ayrım vardır. Yani düşünüyor, çünkü mantıken düşündüğümde bir akademik İngilizce günlük İngilizce'den çok daha farklı. Çok demeyeyim ama farklı. Dolayısıyla ifade etmeyi, o akademik İngilizceyi güzel bir şekilde bildiğiniz bir şeyi ifade edebilmeniz için İngilizce konusunda hani o tarz bir eğitim almanız gerekiyor. Hani bunu kurslarda ayrımını yapıyor olmaları. Ayrımı yoksa bunu belki üniversitenin sağladığı kurslarla yapabilirsiniz. Çünkü üniversiteye bağlı olduğu için dolayısıyla akademik İngilizcenin temellerini veriyordur eminim. Hani İngilizce öğretmenin üzerine. Ben hazırlık eğitimi almıştım. Hazırlık eğitiminin ilk kurları evet İngilizceyi öğretmek üzerineydi ama daha devamında okuma, okuduğunu anlama, dinlediğini yazabilme ya da dinlediğini anlayıp ona göre bir şeyler cevaplayabilme, soruları cevaplayabilme. Bunlar diğer kurlarda verilmişti. Eğitimin çok değiştiğini zannetmiyorum. Yani eminim bu eğitimi veren hala yerler var. Bu tarz bir şey eğitim stratejisi herhalde daha iyi olacak. Ama İngilizce öğrenmekle ilgili yani benim kendi tecrübelerim de aslında. Ben normalde İngilizce eğitimi aldım ve İngilizcemin iyi olduğunu düşünürüm. Çünkü benim yardımcı danışmanım da yabancı. Dolayısıyla İngilizce konuşuyorum aslında ve İngilizcemin iyi olduğunu düşünürdüm. İngilizce yazıyorum vesaire. Ama ben yurt dışına çıkana kadarmış aslında. Oraya gittikten sonra bir farkına vardım yani. Benim İngilizcemin aslında o kadar da iyi olmadığının farkına vardım. Oradaki insanlarla konuşarak bir şekilde, çünkü şey iyi. Çünkü her zaman tezinizi ya da işte yaptığınız çalışmaları anlattığınız için akademik İngilizcenizle ilgili bir sıkıntı yok. Yani o sunumu gayet güzel yapabiliyorsunuz ya da oradaki konularla ilgili gayet güzel konuşabiliyorsunuz ama o şeyi günlük dilde ifade edebilmek, yaptığınız akademik çalışmaları günlük dilde ifade edebilmek birazcık daha işte bir beceri gerektiriyor. Yani o speaking becerisini gerektiriyor. Dolayısıyla ben oradaki arkadaşlarımla iletişim kurarak, yani gerçekten oraya gittiğimde kaşını gözünü yara yara konuşarak aslında birazcık da geliştirdiğime inanıyorum. O yüzden gerçekten benim de tavsiyemdir. Birçok insan da bunu söyler. Gerçekten konuşmak İngilizceyi çok fazla geliştiriyor. Konuşarak, yani yabancı bir arkadaşınız olabilir ya da iletişime geçtiğiniz belli kanallardan arkadaşlarınız olabilir. Onlarla konuşmak, İngilizce filmler izlemek, diziler izlemek, müzikler dinlemek, bunlar aşinalığı da arttırıyor. Yani o sese, onun söylenişine, o kelimelerin söylenişine aşinalığı arttırıyor. Dolayısıyla belli şeylerde, çünkü şöyle bir örnek vereyim. Ben mesela işte mail attığım zaman daha böyle temel cümlelerle yazardım. Hani böyle çok da şey yapmadan, hani süslemiyordum çok fazla. Ve çok bildiğimi de düşünmezdim, yani bildiğimi düşünmek demeyeyim de, yani onu nasıl ifade edeceğimi bilemezdim diye düşünürdüm hep. Ama daha sonrasında işte Amerika'daydım ve onlar arkadaşlarımla konuşuyorum ve günlük dilde de konuşuyoruz, birbirimizle iletişim kuruyoruz vesaire. Hani illa akademik olmasına gerek yok, o yüzden bahsediyorum. Ve daha sonrasında bunun benim maillerime yansıdığını gördüm. Yani maillerimde de daha böyle süsleyerek artık hani oradaki cümlelerimi hani biraz daha İngilizce'nin o tatlı kısmını ekleyerek yapmaya başladığımı gördüm. Hani bu fark etmeden olan bir şey. Ben gidip oturup arkadaş ortamlarında şunu söyledi, şimdi bak bunu past tense'le kurdu demedim. Yani hani böyle bir öğrenme stili olmuyor zaten. Hani öyle bir şey düşünmemiş olmama rağmen sürekli ona maruz kalmak, onu dinlemek, onun diline de dolayısıyla o şekilde aşina olmanızı sağlıyor. Ne kadar şey yaparsanız ama sonuçta ana dilimiz değil. üzerine bir şeyler katmak için gerçekten o işin, yani ana dili olan insanlarla konuşmak her zaman daha fark yaratıyor bence.
Evet hocam, şimdi en başa döneceğim. Bu basamaklarla gitmiştik. İngilizce öğrettik insanlara zorla.
Kışını gözünü
alan yerine. Ama basamağın en başındaki bir alan seçmemiz vardı. Evet. Yani hoca seçmekten, üniversite seçmekten, kura bakmaktan önce bizim bir önce alan seçmemiz gerekiyordu. Artık psikoloji çok fazla alt alanlara bölündüğü için mi diyeyim, ayrıldığı için İnsanlar bir alan seçmekte çok zorlanıyorlar. Biz de hocalarımız olabildiğince sizi bu alana yönlendiren neydi diye soruyoruz. Sizin aile ve gelişim psikolojisi alanında ilgilendiğinizi ve çalışmanızı o yönde yaptığınızı biliyoruz. Sizi bu alt alanlara yönlendiren neydi? Hangi özelliklerinizdi? Nasıl yaşantılardı?
Evet.
Daha fazla uzatmadan.
Soru uzadıkça cevabımı. Evet, bir daha toparlayayım. Şaka yapıyorum. Şimdi aslında bakar, ya şöyle bir şey. Lisans döneminde birçok ders alıyoruz. Bunun avantajlarını, bunu konuştuk zaten uzun uzun. Gerçekten birçok alt alandan ders almak size o alanla ilgili ilginizin olup olmadığını ortaya çıkarıyor aslında. Şimdi ben de birçok alanla ilgili ders aldım. Sağlık psikolojisi aldım, endüstri örgüt aldım, trafik aldım. Yani bütün alanları gerçekten aldım. Klinik, işte ne gelişim, sosyal, yani bütün alanlarla ilgili ders almış olabilirim gerçekten. Ve kendimi belli konulara çok daha yakın hissettim. Nasıl yakın hissediyorsunuz? Okuduğunuz konularla bir bütünlük kurabiliyorsunuz gerçekten. Yani okuduğunuz konular sizi çekmeye başlıyorsa, dolayısıyla beni de aslında daha böyle şimdi klinikle ilgili makaleler okuduğumda bunlar benim ilgimi çekmeye başladı. Elbette ki. Dolayısıyla ben dedim ki bununla ilgili bir staj yapayım. Yani klinik psikoloji, bir de klinik psikoloji çok şeydir. Hani genelde psikolojide hani klinik psikoloji uzmanlığı alınırmış ya da hani herkes o alana gitmek zorundaymış gibi bir algıyla gelir herkes. Ama aslında işte psikoloji eğitimiyle birlikte bunu anlıyorsunuz. Yani ben nereye yakınsam alt alanlarının varlığından haberdar oluyorsunuz. Daha öncesinde bilginiz varsa hiçbir şey söylemiyorum ama psikoloji eğitimine başladıktan sonra alt alanların hepsiyle ilgili bilgi sahibi olmaya başlıyoruz. Ve bu aşamada ben staj yaparak aslında, yani bu gerçekten çok önemli. Bizim stajımız zorunluydu. Ama ben zorunluların dışında da gönüllü stajlarda yaptım. Ve bu gerçekten çok önemli. Çünkü ben klinik için bir hastanede staj yaptım. Dolayısıyla hastane stajı boyunca benim böyle bir ortamda çalışıp çalışamayacağım, yani hani akademik devam etmek gibi bir düşüncem o dönem yoktu. Hani olsa bile çalıştığınız alan sizi gerçekten çekiyor mu? Bu çok önemli. Dolayısıyla bana uygun mu diye ya da ben diğer stajımı daha kurumsal bir firmada endüstri örgüt psikolojisi üzerine yapmıştım mesela. Benim aldığım burs dolayısıyla da ben ona birazcık daha yatkındım. Çünkü o tarz aldığım burs sayesinde o tarz konferanslara katılabiliyordum. Yani seminerlere katılabiliyordum. Dolayısıyla endüstri örgütü tanıma fırsatı bulmuştum. Ben çok seviyordum ve ikinci sınıfın sonuna kadar ben endüstri örgütle ilgili bir şey yapacağımdan çok emindim. Ve ikinci sınıfın sonunda yaptığım staj sonrasında o çalıştığım kurumsal firmadaki gördüğüm muamele sonrasında diyeyim, daha doğrusu gördüğüm ortam sonrasında bunun bana çok uygun olmadı. Yani öyle aman aman bir şey görmedim, muamele görmedim ama o ortamın, o yapının, o kurumsallığın bana çok uygun olmadığına karar verdim. Ama bunu karar verebilmek için işte o ortamın içinde bulunmam gerekiyordu. Ben bunu kafamdan karar veremem elbette ki. Dolayısıyla staj yaparak aslında ben birazcık daha ilgi duyabileceğimi düşündüğüm şeyleri daralttım. Yani birçok çünkü alan var. Aslında tanımaya başladım öncelikle. O alanları stajlar yaparak, dersler alarak ve stajlar yaparak. Daha sonra daralttığım alanlar içerisinde de bana uygun olanı keşfetmeye çalıştım. Şimdi ODTÜ'de avantajlarımızdan biri aile psikolojisi dersi de aldık. Dolayısıyla ben aile psikolojisine bayıldım. Yani çok hoşuma gitti ve ben dedim ki ben çünkü klinik odaklı bir şey yapmak istiyorum ama ben hani klinik odağı içerisinde daha aslında bunun temeline inmek istiyorum. Bence her şeyin temelinde aile ve yetiştirme yatıyor. Oradaki ebeveynlik yatıyor diye düşünerek. Aileyle ilgili uzmanlaşmak istedim ve öyle bir ders alma imkanım da oldu lisans düzeyinde. Ve aldığım dersten çok keyif aldım. DC ile geçtim bu arada. Çok keyif aldım.
2.97 ortalama.
Nereden geldiği belli oluyor. Hiç ama yani bu beni hiçbir zaman şey yapmadı. Yani kendimi ya ben DC ile geçtim bu dersi yapamam gibi bir şey değil. Bu benim ilgimdi. Gerçekten çok ilgiliydim. Ama yani sınavda sorulan soruyla alakalı. Yani bu hiçbir zaman kriter değil. Yani ben sınavdaki soruyu yapamadım. O yüzden ben bu alanda başarılı olamam gibi bir düşünceye kapılmadım. İyi ki kapılmamışım. Yani belki hani daha şey bir düşüncede olsaydım hani orada bırakabilirdim belki. Yani çok düşük alıyorum zaten diye. Ama ben üzerine gittim. Daha sonrası eğitimini aldım. Kendim hocayı takip ettim gerçekten. Ve gidip eğitimini aldım. Eğitimini aldıktan sonra da devamında da yüksek lisansı açıldı ve yüksek lisansından devam ettim. Hani çok şanslıydım. Yüksek lisansı da açıldı çünkü. Eğitimini alıp, yani o da beni mutlu etmişti aslında bakarsan. Ama yüksek lisans programı, bir diploma almak beni çok çok daha mutlu etti. O alanda uzmanlaşma fırsatı bulabilmek gerçekten. İki senelik bir eğitim alıyorsunuz ve eğitimin içerisinde süpervizyon eğitimleri de var. Dolayısıyla beni mutlu eden bir süreç oldu. Gelişim de aslında buna bağlı olarak gelişti benim yine. Ben aile çalışırken aileyi çocukla beraber, yani çocuktan ayrı çalışabileceğimiz bir olgu gibi düşünmedim hiçbir zaman. Dolayısıyla çocukla ilgili de bir şeyler. Yani dolayısıyla bu alanını da görmek ve tanımak istedim. Gelişimi de o şekilde seçtim. Aslında ilgilerimiz doğrultusunda onu şekillendiriyoruz. Ve en önemli şeylerden biri herhalde bu süreçte hani o ilgilerinizi yönlendirirken ya da o ilgilerinizi anlamaya çalışırken işte yapacağınız stajlarla ya da belli eğitimleri alarak, o hocalarla konuşarak, gidip konuşarak o ilgilerinizi gerçekten tam anlamıyla yönlendirmek herhalde en doğrusu olacak diye düşünüyorum.
Hocam, böylelikle bendeki sorular bitti. Sizin yayını kapatmadan önce söylemek istediğiniz şeyler var mı?
Anıl'cığım, çok güzel sorulardı. Çok teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Benim için de çok heyecanlı bir sohbet oldu. Artık sürçülisan ettiysem affola, böyle bitirme. Bunu ezberledim geldim. Böyle bitireceğim diye.
Mikrofonu her gören için hayali olarak.
Bir de bir şey daha vardı falan deyip. Ama gerçekten çok teşekkür ederim. Yani ben de çok keyif aldım. Sorular çok güzel. Bilgi sahibi olduğum şeylerde cevaplayabildim mi? Yani hani şeyi bilemiyorum. Herkesin ihtiyaçlarını göre bir cevap sunabildim mi? Ama gerçekten sorusuna cevap alamayan ya da hala bir takım şeyleri merak edenler olursa bana mailimden de ulaşabilirler. Sorularını ya da odama gelip sorabilirler her zaman.
Evet, böylelikle keyifli ve verimli, belki düşük not ortalamasına sahip öğrenciler ama için umut verici bir yayının sonuna geldik. Ben Anıl Topal, bu yayında arkada sesini duymadığınız Alper Nersoy ve Uğur Yorgancı ve çok değerli, çok sevdiğimiz
Aylık kendimize daha da yakın hissettiğimiz diye
her yayında konu kalmak istediğimiz
çok teşekkür ederim.
Araştırma görevlisi hocamız Aylin Koçak'la birlikte sizlerleydik. Umuyoruz sizler için de keyifli ve verimli olmuştur. Önümüzdeki yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.